Ayrım 25.
Uzun süren bir ayrılıktan sonra yeniden buluşmalarından dolayı duyduğu sevinci anlatacak yerde sağlık durumunun daha bozulup bozulmadığını sormak zorunda kalmıştı. Öbürü soluk soluğa titreyerek, "Hayır, daha iyiyim, daha iyiyim," dedi. Tutunmadan ayakta duramayacakmış gibi kızın eline sımsıkı sarılmıştı. İri mavi gözleriyle de ürkek ürkek ona bakıyordu. Gözlerinin çevresindeki çukurluk bitkin bakışlarına korkulu, yabani bir ifade vermekteydi. Catherine ısrarla, "Ama herhalde çok hastalanmış olacaksın," dedi. "Seni son gördüğümden daha fenasın, daha zayıflamışsın." Oğlan telaşla kızın sözünü kesti. "Yoruldum," dedi. "Hava da yürünecek hava değil ki, pek sıcak. Hadi burada biraz dinlenelim. Sabahları da çoğunlukla hasta oluyorum. Babam çok hızlı büyüdüğüm için hastalandığımı söylüyor." Katie bu sözlerden pek tatmin olmamıştı. Oturdu. Linton da onun yanına çöktü. Kız neşeli görünmeye çalışarak, "Burası senin cennetini andırıyor," dedi. "Hatırlıyor musun, bir senin bir de benim çok beğendiğimiz yerde en güzel şekilde 2 gün geçirmeyi kararlaştırmıştık. Burası senin yerin sayılabilir. Yalnız gökte bulutlar var. Ama bunlar o kadar yumuşak, o kadar hoş ki güneş ışığından çok daha güzel. Gelebilirsen gelecek haftada Gerinç korusuna gider, benim cennetimi bir deneriz." Linton kızın anlattığı şeyi hatırlamamışa benziyordu. Zaten hangi konuda olursa olsun konuşmaya devam ettirmekte güçlük çekiyordu. Kızın ortaya attığı konulara karşı ilgisiz kaldığı, arkadaşını oyalamakta gösterdiği yetersizlik öylesine açıkça görüyordu ki kız da hayal kırıklığına uğradığını gizleyemedi. Linton'un kişiliği de tavırları da baştan aşağı değişmişti. Okşamalarla sevgiye çevrilebilen huysuzluğun yerine ilgisiz, duygusuz bir bezginlik almıştı. Sırf ilgiyi kendi üzerine çekip okşanmak, sevilmek isteğiyle yaramazlık yapan çocuk havası kaybolmuş, hastalığı yüzünden kendi kabuğuna çekilen, her türlü avuntuya yüz çeviren, başkalarının iyi niyetli neşelerini kendisine hakaret sayan nalet bir insan olmuştu. Oğlanın bizim yanımızda bulunmayı bir nimet değil, bir ceza saydığını benim kadar Catherine de anlamış olacak ki, daha fazla düşünmeden hemen eve dönmemizi teklif etti. Bu teklif hiç umulmadık bir şekilde Linton'u uyandırmış, garip bir tasaya kapılmasına yol açmıştı. Korkulu gözlerle uğultulu tepelere bakarak, hiç olmazsa yarım saatçik daha kalması için yalvarmaya başladı. Katie, "İyi ama," dedi, "evinde buradakinden daha rahat olursun. Hem bugün ben seni masallarımla, türkülerimle, gevezeliklerimle eğlendiremiyorum. Şu 6 ay içinde benden daha akıllı olmuşsun. Beni oyalayan şeylerden de pek zevk almıyorsun. Yoksa seni neşelendirmek için seve seve kalırdım. Öyleyse biraz daha dinlenmek için kal. Sonra benim iyi olmadığımı da düşünme. Kimseye de böyle bir şey söyleme, Catherine. Beni bu hale havanın ağır, sıcak oluşu getirdi. Sonra siz gelmeden önce de bir hayli yol yürüdüm. Benim için aşırı sayılacak kadar çok dolaştım. Dayıma benim bir hayli iyileşmiş olduğumu söyle, değil mi?" Küçük hanım gerçekten tam bir tezat yaratan bu durum üzerinde oğlanın ısrar etmesine şaşırmıştı. "Senin böyle seyrediğini ona anlatırım, Linton," dedi. "Ama senin gerçekten öyle olduğunu söyleyemem." Öbürü kızın şaşkın bakışlarından gözlerini kaçırarak, "Gelecek perşembe gene burada ol," diye devam etti. "Dayıma da seni bıraktığı için teşekkür ettiğimi söylersin. Hem de içten teşekkürlerimi. Sonra bir de, evet bir de babamla karşılaşacak olursan, benim sessiz sessiz oturup budalaca davrandığımı hissettirme. Sonra şimdi olduğun gibi üzüntülü, sıkıntılı da durma. Yoksa çok kızar." Katie bu öfkenin kendisine karşı olacağını sanarak, "Onun kızması bana vız gelir," diye bağırdı. Halasının oğlu ise korkuyla ürpererek, "Benim için öyle değil ama," dedi. "Sakın onu bana karşı kışkırtmayasın. Çünkü babam çok sert davranıyor." "Sana karşı çok mu sert davranıyor küçük bey?" diye sordum. "Demek hoşgörülükten usandı. Gizli nefretini açığa vurmaya başladı ha?" Linton bana baktı ama sorduğuma karşılık vermedi. Kız 10 dakika daha onun yanında oturup oğlanın başı öne düşerek uyuklayışını seyretti. Yorgunluktan ya da acıdan ileri gelen iniltileri dinledi. Sonra böğürtlen toplayarak oyalanmak istedi. Topladıklarını benimle paylaşıyordu ama oğlana hiç vermiyordu. Çünkü kendisiyle fazla ilgilenmenin onu yormaktan, sıkmaktan başka bir işe yaramayacağını fark etmişti. En sonunda kulağıma, "Yarım saat oldu mu Alan?" diye fısıldadı. "Ben daha fazla kalmamızın ne işe yarayacağını kestiremiyorum. Bu uyuyor. Babamla geri dönmemizi ister." "Ama onu böyle uyurken bırakmamalıyız," dedim. "Sabırlı ol. Uyanıncaya kadar bekleyelim." Yola çıkmak için sabırsızlanıyordun ama zavallı Linton'cuya olan özlemin birdenbire kayboluverdi. "Catherine, beni ne demeye görmek istedi sanki?" diye sordu. Eski günlerdeki en huysuz halleri bile şimdiki garip halinden daha hoşuma gidiyordu. Bu görüşme sanki yapmak zorunda bırakıldığı bir görev havasındaydı. Babasının azarlamasından korkuyor gibiydi. Ama Bay Heathcliff'in Linton'ı bu işi yapmaya zorlamasındaki maksadı ne olursa olsun onu zevkten yoksun edeceğim. Linton'ın daha iyice olmasına seviniyorum ama bana karşı eskisinden daha az ilgi gösterdiği, daha kötü davrandığı için de üzgünüm. ''Demek sence sağlık durumu daha iyi öyle mi?'' diye sordum. ''Evet'' dedi. ''Çünkü biliyorsun o eskiden beri kendini olduğundan çok hasta göstermeye meraklıdır. Babama söylememi istediği kadar iyi değildi belki ama eskisine göre daha iyi olduğu da muhakkak.'' ''İşte bu noktada benden ayrılıyorsun Keti'' dedim. ''Bana sorarsan eskisinden çok daha kötü durumda.'' Tam bu sırada Linton dehşet içinde silkinerek uykusundan uyandı. Onu çağıranın olup olmadığını sordu. Catherine hayır dedi. Fakat rüyanda seni çağırmışlarsa ona bir diyeceğim yok. Sabahleyin kırda nasıl böyle uyuyabiliyorsun şaşırıyorum doğrusu. Oğlan üstümüzdeki dik yamaca şöyle bir bakarak babamın sesini duyar gibi oldum. Kimsenin konuşmadığına emin misiniz diye fısıldadı. Dayısının kızı elbette eminiz dedi. Yalnız Alan'la ben senin sağlık durumunu konuşuyorduk. Gerçekten kışınki görüşmemizden beri kendini daha kuvvetlenmiş hissediyor musun Linton? ''Benim bildiğim kadar kuvvetlenmemiş bir şey var ortada. O da senin bana karşı duyduğun ilgi. Söyle, gerçekten daha iyi misin?'' Linton buna karşılık verirken gözlerinden de yaşlar boşandı. ''Evet, evet daha iyiyim.'' Duyduğunu sandığı sesin etkisinden hala kurtulamamış bir halde bakışları aşağı yukarı gezinip sesin sahibini aradı. Keti ayağa kalktı. ''Bugünlük bu kadar yeter, artık gitmemiz gerekiyor.'' dedi. ''Yalnız şunu da açıkça söyleyeyim, bugünkü buluşmamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunu senden başkasına açıklayacak değilim ama Bay Heathcliff'ten korktuğum için değil ha.'' Linton, ''Sus Allah aşkına, sus!'' diye mırıldandı. ''Babam geliyor.'' Catherine'in gitmesine engel olmak için koluna yapıştı. Kız bu haberi alır almaz telaşla kendini kurtardı. Islıkla atını çağırdı. Hayvan küçük bir köpek gibi koşup geldi. Keti atına atlarken gelecek perşembe burada olacağım dedi. Allah'a ısmarladık. Hadi çabuk odelim. Böylece Linton'u orada bıraktık. Babasının yaklaşmakta olduğu inancına kendisini öyle kaptırmıştır ki bizim gittiğimizi fark etmedi bile. Daha eve varmadan Catherine'in hoşnutsuzluğu hafiflemiş, yerini acımayla pişmanlıkla karışık garip bir duygu almıştı. Buna Linton'un hem sağlığı hem de evindeki gerçek durumu hakkında bir takım belirsiz kaygılar da katılmaktaydı. Aynı kaygıları ben de duyuyordum ama kıza fazla bir şey söylememesini, ikinci buluşmadan sonra kesin kararımızı verebileceğimizi anlattım. Bey buluşmamızda olup bitenleri öğrenmek istedi. Yeğeninin kendisine teşekkür ettiğini söyledik. Geri kalanını da Keti kısaca anlattı. Ben de onun sorularına şöyle sudan karşılıklar verdim. Çünkü neyi saklamamız, neyi açıklamamız gerektiğini henüz iyice bilmiyordum. 27. 7 gün gelip geçti. Her geçen gün Edgar Linton'ın artık hızlı ilerleyen hastalığında da derin bir iz bırakmıştı. Daha önce ancak ayların meydana getirebildiği yıkıntıyı şimdi saatler yapabiliyordu. Catherine'i kandırmaya çalışıyorduk ama onun ince sezişi kandırılmasına meydan bırakmıyordu. Korkunç ihtimalin yakında gerçekleşeceğini görüyor, gizli gizli hep bunu düşünüyordu. Perşembe günü at gezintisinin lafını etmeye gönlü razı olmadı. Bunu onun yerine ben yaptım. Onu dışarı çıkarma iznini aldım. Çünkü son günlerde bütün dünyası babasının ancak pek kısa süreler oturabildiği kütüphane ile yatak odasından ibaret kalmıştı. Babasının başucundan ya da yanından uzakta geçirmek zorunda kaldığı her saniyeyi lanetle anıyordu. Tasadan, üzüntüden beti benzi sararmıştı. Bey onun gidip biraz hava almasından, değişik yerler, değişik yüzler görmesinden, o öldükten sonra bütün yalnız kalmayacağını bilmekten dolayı memnunluk duyacağını söyledi. Arada bir ağzından kaçırdığı sözlerden anladığıma göre beyin şöyle bir değişmez fikri vardı. Yeğeni dış görünüşüyle kendisine benzediğine göre huyu da benziyor olmalıydı. Bunun tersini düşünemezdi. Çünkü Linton'un mektupları onun kusurlu yaratılışı hakkında en küçük bir ipucu vermiyordu. Ben de hoş görülebilecek bir yufka yüreklilikle bu hatayı düzeltmekten kaçınıyordum. Adamcağız gerçeği öğrense bile gerekli tedbirleri almaya gücü yetmeyeceği gibi bunu yapmaya fırsat da bulamayacağına göre son deminde onu tedirgin etmekten ne çıkar diye düşünüyordum. Gezintimizi öğleden sonraya bıraktık. Ağustos'un altın sarısı günlerinden biriydi. Tepelerdeki havanın her nefesi öylesine hayat doluydu ki bunu içine çeken bir kimse ölüm döşeğinde bile olsa yeniden canlanırdı mutlaka. Catherine'in yüzü de çevresindeki manzara gibiydi. Birbiri arkasından kısa aralıklarla bir güneşleniyor, bir gölgelere kapanıyordu. Yalnız gölgeler daha uzun kalıyor, gün ışığı ise çabucak geçiyordu. Tasalarını böyle geçici bir süre için unutması bile kızın küçücük yüreğini sızlatıyordu. Linton'ı bir hafta önceki yerde bizi bekler bulduk. Küçük hanım sevinmişti. Bana da orada pek az kalacağımıza göre kendisini at üstünde beklememin daha doğru olacağını söyledi. Fakat ben attan indim. Bana bırakılan emaneti bir dakika bile gözümün önünden uzaklaştırmak niyetinde olmadığım için bu teklifi kabul etmemiştim. Fundalarla kaplı yamacı birlikte tırmandık. Bu defa küçük Heathcliff bizi daha canlı bir şekilde karşıladı. Yalnız bu canlılık mutluluktan ileri gelmiyordu. Sevinç canlılığı da değildi. Daha çok korkudan ileri geliyor gibiydi. Güçlükle kesik kesik konuşarak geç oldu dedi. Baban çok hasta değil mi? Ben gelmezsiniz sanmıştım. Catherine selamı sabahı unutup niçin daha açık konuşmuyorsun diye bağırdı. Niçin hemen beni istemediğini söyleyivermiyorsun? Doğrusu bu çok garip Linton. İkidir beni buraya mahsus getirtiyor, hem kendini hem de beni üzüp kaygılandırmak istiyorsun. Üstelik böyle yapman için de bir sebep yok. Linton ürperdi. Yarı yalvarır, yarı utanmış bir halde kıza yan gözle baktı. Kız da onun bu anlaşılmaz davranışlarına dayanmasını sağlayacak kadar sabır kalmamıştı. Babam çok hasta dedi. Onun başucundan niçin ayrıldım sanki? Gelmemi istemediğin halde niçin bir pusula gönderip verdiğim sözü geri almamı bildirmedin? Haydi açıkça söyle. Her şeyi anlatmanı istiyorum. Oynamak, oyalanmak benim zihnimden tamamen silindi artık. Hele senin nazını çekmeye hiç niyetim yok. Benim nazım mı? Neymiş bunlar bakalım? Allah aşkına böyle kızgın durma Catherine. Beni dilediğin kadar hor görebilirsin. Ben değersiz, korkak, alçak insanın biriyim. Benden ne kadar tiksinseler azdır. Ama ben senin öfkene bile layık olamayacak derecede adi bir yaratığım. Catherine hırsla, saçma diye bağırdı. Budala, sersem çocuk. Bakın hele, sanki ona dokunacakmışım gibi nasıl da titriyor. Adam yerine konulmamaktan söz etmene hiç lüzum yok Linton. Yanında bulunan herkes seni hor görecektir zaten. Çekil karşımdan. Ben eve dönüyorum. Seni ocağın başından ayırıp buralara sürüklemek de bir çılgınlıktan, bir gösterişten başka bir şey değil. Peki ne gösteriyoruz biz? Eteğimi bırak. Böyle ağlıyorsun, korkudan ödün patlamış gibi duruyorsun diye sana acısam bile senin bu acımayı nefretle karşılaman gerekir. Alan, ona bu davranışlarının ne kadar çirkin olduğunu anlatıver. Kalk ayağa, kendini yerde sürünen, soyu tükenmiş bir sürüngen seviyesine indirme. Yapma bunu. Linton yaşlar boşanan ıstırap dolu yüzüyle dermansız vücudunu yere bıraktı. Müthiş bir korkuyla vücuduna inmişti sanki. Ah diye hıçkırdı. Buna dayanamayacağım. Catherine, ben üstelik hainin biriyim de ama bunu sana anlatmaya cesaretim yok. Yalnız beni bırakırsan ölmüş bil. Catherine'ciğim, hayatım senin elinde. Beni sevmediğini söylemiştin. Sevmiş olsaydın bundan sana bir zarar gelmezdi. Onun için gitmeyeceksin değil mi? İyi yürekli, tatlı, uysal Catherine. Hem belki razı da olursun. O da seninle beraberken ölmeme ses çıkarmaz. Küçük hanım onun büyük acı içinde kıvrandığını fark ettiği için oğlanı yerden kaldırmaya çalıştı. Yaratılışındaki o eski şefkatlilik öfkesini tamamen yenmişti. Şimdi pek telaşlı, tasalıydı. Neye razı olurum diye sordu. Sizde kalmaya mı? Bana bu garip sözlerin ne demek olduğunu anlatırsan kalırım. Sen kendi sözlerini yalanlayıp beni de şaşırtıyorsun. Sakin ol, açık konuş. Yüreğini ezen ağırlığın ne olduğunu açıklayıver. Bana kötülük etmezsin değil mi Linton? Herhangi bir düşmanın bana kötülük etmesine de elinden geldiği kadar engel olmaya çalışırsın değil mi? Kendi canını ilgilendiren meselelerde korkarsın, buna inanıyorum. Ama en iyi arkadaşına ihanet edecek kadar da korkak sayılmazsın. Oğlan ince parmaklarını birbirine kenetleyerek boğulur gibi konuştu. Ama babam beni tehdit etti. Ben de ondan korkuyorum. Ondan korkuyorum. Bunu anlatamam. Catherine karşısındakini hakir gören bir tavırla sırrını kendine sakla dedi. Ben korkak değilim. Sen kendini kurtarmaya bak. Ben korkmuyorum. Kızın bu yüksek ruhluluğu oğlanın gözlerini yaşarttı. Kendisini tutan, elleri hararetle öperken hüngür hüngür de ağlıyordu. Yalnız gene de içindekileri anlatacak cesareti bulamıyordu. Ben de bu sırrın ne olabileceğini araştırıyordum ama oğlanın ya da başkalarının uğruna Catherine'in acı çekmesine meydan bırakmamaya da kendi kendime karar vermiştim. Derken çalıların arasından bir hışırtı duydum. Başımı kaldırınca Bay Heathcliff'in uğultulu tepelerden bize doğru geldiğini gördüm. Linton'un hıçkırıklarını duyacak kadar yakında olduğu halde onlardan yana bakmadı bile. Dünyada başka hiç kimseye yapmadığı bir şekilde yalnız samimiyetinden şüphelenmekten gene de kendimi alamadığım bir dostluk havası içinde beni selamladı. ''Seni evimin bu kadar yakınında görmek benim için ne büyük bir şey Nelly. Gerinç'te nasılsınız? Anlat bakalım.'' dedi. Sonra sesini alçaltarak ''Söylentilere göre Edgar Linton ölüm döşeğindeymiş. Belki de hastalığını biraz büyütüyorlardır, öyle mi?'' diye sordu. ''Hayır, ne yazık ki doğru.'' dedim. ''Bey gerçekten ölmek üzere. Bu hepimiz için acı bir şey ama kendisi için daha hayırlı olacak. Peki daha ne kadar sürer bu dersin?'' ''Bilmiyorum.'' dedim. Bakışlarını iki gence dikti. Onlar bu bakışlarla oldukları yere mıhlanmış gibi hareketsiz duruyorlardı. Linton kıpırdayamaz, başını kaldıramaz haliydi. Catherine de onun yüzünden kımıldayamıyordu. Heathcliff, ''Bu oğlan beni alt etmeye karar vermiş gibi görünüyor.'' dedi. ''Dayısı biraz acele eder de ondan önce giderse sevinirim. Hey bu köpek yavrusu çoktan beri mi böyle? Ben onun sümüğünü çeke çeke ağlamanın ne demek olduğunu öğretmiştim. Catherine Linton'ın yanındayken biraz canlanıyor mu bari?'' ''Canlanmak mı? Yo. Bir insan ancak bu derece yorgun, isteksiz görünebilir. Haline bakınca insan onun sevgilisiyle kırda, bayırda dolaşacağına, yatağında yatıp doktor kontrolü altında bulunması gerektiğini düşünüyor.'' Heathcliff, ''Bir iki gün sonra öyle olacak zaten.'' diye homurdandı. ''Yalnız ondan önce kalk bakalım Linton. Yerlerde öyle sürünüp durma. Hemen kalk diyorum sana.'' Linton büyük bir korku içinde gene felçli gibi olduğu yere yıkılmıştı. Babasının ona ters ters bakması sebep olmuştu buna besbelli. Çünkü ortada başka hiçbir sebep yoktu. Babasının emrini yerine getirmek için bir iki kere davrandıysa da yarı yolda takati kesildi. İnildiyerek gene yere serildi. Bay Heathcliff gitti, onu doğrultup sırtını yosun bağlamış bir tümseye dayadı. Öfkesini de frenlemeye çalışarak ''Kızmaya başlıyorum ha!'' diye söylendi. ''Şu miskin vücuduna söz geçiremezsen Allah belanı versin, çabuk kalk ayağa!'' Oğlan soluk sola ''Kalkacağım baba'' dedi. ''Ama beni birazcık olsun kendi halime bırak, yoksa bayılacağım. Senin istediğin gibi davrandım, buna eminim. Catherine de sana söyleyecektir ya. Ben neşeli olmaya gayret ettim.'' ''Ah yanımdan ayrılma Catherine, bana elini ver.'' Babası ''Benim elimi tut.'' dedi. ''Kalk ayağa, hah şöyle, kız da sana kolunu versin.'' ''Tamam, şimdi ona bak. Onu böyle korkuttuğumu görünce sen de benim şeytanın ta kendisi olduğumu sanacaksın. Catherine Linton, lütfen zahmet edip onunla eve kadar yürüyüver, olur mu? Ben ona dokunursam ürpertiler geçiriyor.'' Catherine, ''Linton şekerim.'' diye fısıldadı. ''Ben uğultulu tepelere kadar gidemem. Babam bunu yasak etti. Ondan sana bir zarar gelmez ki. Niçin bu kadar korkuyorsun anlamıyorum.'' Oğlan, ''Ben bir daha asla o eve giremem.'' dedi. ''Sensiz o eve girmeyecekmişim.'' Babası, ''Sus.'' diye bağırdı. ''Catherine'in itaatine saygı gösterelim. Neli, sen oğlanı içeri sok. Ben de hiç ihmal etmeden senin doktor çağırma konusundaki tavsiyeni yerine getireceğim.'' ''İyi edersiniz. Fakat ben hanımımın yanında kalmalıyım. Oğlunuza bakmak benim işim değil.'' Heathcliff, ''Çok katı yüreklisin.'' dedi. ''Bunu bilirim. Senin merhametini uyandırmak için bebeği çimdikleyip avaz avaz bağırttırmaya zorlayacaksın beni. Pekala, hadi bakalım benim yiğidim. Benimle eve dönmeye razı mısın?'' Bir kere daha oğluna yaklaştı. O çelimsiz vücudu tutup götürmek istermiş gibi bir hareket yapınca Linton geri çekildi. Dayısının kızına sarıldı. Ona kendisiyle birlikte gelmesi için yalvarmaya başladı. Bu yalvarmalara kulak asmamaya imkan yoktu. Ben de ne kadar olmaz dedimse de bunu önleyemedim. Zaten Kate onu kendi isteğiyle nasıl bırakabilirdi ki? Oğlanı bu derece korkutan sebebi öğrenmemize imkan yoktu ama öyle bir dehşet içindeydi ki biraz daha ısrar edilirse çıldırması işten bile değildi. Kapının eşiğine vardık. Catherine içeri girdi. Ben de kızın hasta çocuğu bir iskemleye oturtup geri dönmesini bekledim. Bay Heathcliff beni arkamdan iterek ''Evimde bulaşıcı hastalık yok Nelly'' diye bağırdı. ''Hem bugün misafirsever olmayı da aklıma koydum. İzin ver de kapıyı kapayayım.'' Kapıyı kapadı, üstelik kilitledi de. Telaşlanmıştım. ''Eve gitmeden burada çay içersiniz.'' dedi. ''Ben yalnızım. Harriet'ın birkaç öküzle Lise gitti. Zillah ile Joseph de gezmeye gittiler. Gerçi ben yalnız yaşamaya alışkın bir adamım ama fırsat bulunca ilgi çekici kimselerle birlikte olmaktan hoşlanırım. Catherine, sen oğlanın yanına otur. Sana elimde olanı veriyorum. Bu hediye kabul edilmeye değer bir şey değil ama sana verecek başka şeyim de yok. Yani vereceğim şey Linton'dır demek istiyorum. Kız nasıl da hayretle bakıyor. Ne garip. Benden korkan her şeye karşı içimi vahşice duygular dolduruyor. Kanunların bu derece sıkı, zevklerin daha az ince olduğu bir ülkede doğsaydım, şu ikisini alır ağır ağır parçalayarak kendime akşam eğlencesi çıkarırdım. Derin bir soluk aldı. Masaya bir yumruk vurdu, sonra kendi kendine küfretti. Allah belamı versin ki onlardan nefret ediyorum, diye söylendi. Kate onun sözlerinin son kısmını duymamıştı. Ben sizden korkmuyorum, diye bağırdı. Heathcliff'e doğru bir adım attı, kara gözleri hırsla, heyecanla parlıyordu. Verin bana o anahtarı, dedi. Derhal verin, açlıktan ölsem bile burada bir lokma yiyip bir yudum içmem. Anahtar Heathcliff'in masa üzerinde duran elindeydi. Gözlerini kaldırıp kıza baktı. Onun bu cesur haline şaşmış gibi görünüyordu. Belki de bu ses, bu bakış ona kızın benzediği kimseyi hatırlatmıştı. Kate birdenbire anahtarı yakaladı. Adamın gevşemiş parmaklarının arasından tam çekip alıyordu ki onun bu hareketi Heathcliff'i geçmişin hayalinden uzaklaştırdı. Çarçabuk kendini toparlayıverdi. ''Bana bak Catherine Linton'' dedi. ''Uzak dur, yoksa seni bir yumrukta yere sererim. Bu da bayan dini çıldırtmaya yeter.'' Kız bu ihtara aldırmadan yeniden sıkılı yumruğa saldırdı. Anahtarı almaya çalıştı. ''Biz gideceğiz.'' diye direndi. Adamın demir gibi kıvrılmış parmaklarını gevşetmeye çalıştı. Tırnaklarının bir işe yaramadığını görünce de keskin dişlerini kullanmaya başladı. Heathcliff bana öyle bir bakış baktı ki bir an bile aralarına girmeye cesaret edemedim. Catherine de bütün dikkatini adamın parmaklarına vermişti. Yüzünü görecek durumda değildi. Derken adam birdenbire avcunu açıp anahtarı verdi ama kız onu sıkı sıkı tutmaya vakit bulamadan boş kalan eliyle onu tuttuğu gibi dizlerinin üzerine çekti. Öbür eliyle de iki yanağına öyle şiddetli tokatlar indirdi ki her biri kızcağızı yere sermeye yeterdi. Bu hunharca hareket karşısında ben de deli gibi üzerine atıldım. ''Seni alçak seni!'' diye bağırmaya başladım ama göğsüme bir dokunması beni susturdu. Şişman olduğum için soluğum çabuk kesilir. Bir yandan bu, bir yandan da öfke beni serseme çevirdi. Sendeleyerek geri çekildim. Boğulacağım ya da damarlarımdan biri çatlayacak sandım. Bu sahne 2 dakikada sona ermişti. Catherine serbest kalınca iki elini şakaklarına götürmüş, sanki kulaklarının yerlerinde durup durmadıklarına bakıyormuş gibi tavır takınmıştı. Şaşkın bir halde masaya dayanmış olan zavallı yavrucak korkudan da yaprak gibi titriyordu. Rezil herif yere düşen anahtarı almak için eğilirken, ''Görüyorsun ya, ben çocukları yola getirmesini çok iyi bilirim.'' dedi. ''Hadi şimdi git. Sana demin de söylediğim gibi Linton'un yanına otur. Rahat rahat ağla. Yarın senin baban olacağım. Birkaç güne kadar da benden başka baban kalmayacak. Bol bol da dayak yiyeceksin. Çelimsiz olmadığın için buna dayanabilirsin. Gözlerinde o şeytan öfkesini bir daha görürsem her gün sana dayak attırabilirim.'' Kate, Linton'un yanına gidecek yerde bana koştu. Diz çöküp alev alev yanan yanaklarını kucağıma dayayarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Halasının oğlu ise divanın bir köşesine fare gibi sinmişti. Dayağı onun yerine başkası yedi diye için için seviniyor olmalıydı. Heathcliff hepimizin bitkin halde olduğunu görünce yerinden kalktı. Becerikli bir tavırla çayı kendi hazırladı. Fincanlarla tabaklar da zaten masanın üzerindeydi. Çayı boşaltıp bana da bir fincan uzattı. ''İç de öfkeni dağıt.'' dedi. ''Senin şu yaramaz şımarığınla benimkine de ver. Ben hazırladım ama zehirli değil. Ben sizin atları aramaya gidiyorum.''